bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Oteller Kitabı Ferhan Şensoy. Orta Oyuncular, Sanat Gösterileri ve Yayıncılık. Kasım 1996. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Engin Ercan. Oteller Kitabı, bir kente ulaştığınızda hangi otelde kalmamak gerektiği konusunda size bilgi vermekle birlikte yalnız otelleri anlatmaz, başka tellerden de çalar. Bir Mektup. Yalıkavak, 16-8-1994. Sayın İlgili. Yani kim kendini ne kadar ilgili hissediyorsa o denli muhatabıdır bu mektubun. Ne zaman Anadolu'ya turneye çıksam, otelden otele gezdirdiğimiz, biraz hüzünlü, biraz yalnızlık dolu turneciliğimizin başından kimi ilginç olaylar geçer. Otelcilik konusunun inşaatı tamamlamak ve kapıya mümkünse 5, uyduramadık yan gitti 4, belki 3, yıldız çakmaktan ibaret olduğu sanılan ülkemizde, elbette her otelde serüven yaşanıyor. Her seferinde bütün bunları bir deftere yazsaydım, eserlerim arasına keyifli bir oteller kitabı ekleyebilirdim diye hayıflanıyorum. Bu hayıflanmaları ayyuka çıkaran cici mektubunuz elime rastlantısal olarak geçti. Mektubu okur okumaz gülerek hemen mektubun üstüne bir not düştüm. Kuşadası'nda kuş yuvası bir otel. Oteller kitabı dosyası. Mektubu bir mavi dosyaya koydum. Böylece oteller kitabı dosyası açılmış oldu. Bir dosya açılması bir yazar için çok önemlidir. Dosya açıldı mı artık eser aşağı yukarı yazılmış demektir. Bugün sayenizde yıllardır gecikmiş bir kitabı yazmaya koyuluyorum. Bana böyle bir eser kazandırdığınız için otelinize ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu mektup da zaten kitabın ön sözü olacak ve bu teşekkür yalnızca aramızda kalmayacak. Kuş yuvası otelinize Kuşadası'na ulaşmadan ulaşacağımı düşünemediğim için oteli önce pas geçtim. Kuşadası'na aheste beste geçtikten sonra bir benzinciden tüyo alarak Söke yolundan tornistan yapıp kuş yuvası otelinize ulaştım 19 Temmuz 1994 Salı günü gayet siesta ikindi suları. Otel girişinde beni bekleyen bir hava gözlenmiyordu. Ben de zaten belirli bir karşılama töreni, bando ve mızıka beklentisinde değildim. Fakat arabamdan çantalarımı alacak Komi, Tommy, General gibi biri yok mu? Arabamı alıp bir yere park edecek bir kahraman düşünülmemiş mi? Düşünülmemiş demek ki. Ben bütün bu kahramanlıkları kendim becererek, çantalarımı yüklenerek resepsiyona ulaştım. Baba adı, doğum yeri, hane, kütük, cilt, mahalle, köy gibi bana yıllardır sorulmayan sorulardan oluşmuş, gayet Nusret Demiral bir soruşturmadan geçtim. Buna fazla alınmadım. Yusuf Cemiloğlu, Müjgan'dan doğma, Osman Ferhan Şensoy isimli terörist olarak TC vatandaşı değil miyim? Yes. Resepsiyonda bu işe önem veren genç bayan da bu bilgileri polise bildirmek için aldığını belirtti. Sanki benim poliste kalın ve ciddi bir dosyam yokmuş gibi, sanki Doğan sinemasında o gece polisten ve herkesten gizli oynuyormuşum gibi. Her ne karın virüsü ise ön elemede başarılı olarak odama kavuştum. Güvercin yuvası gibi Kuşadası'nda Adakule Oteli hiç kuş yok ortalıkta. Belki transit geçiyorlar kuşluk vakti. Belki de havuzda yüzen şu tiplerdir buranın bağlantılı kuşları. Neyse otel serin, hayal gücü maratonda. Odam müthiş büyük bir salon, dipte kocaman bir yatak odası, yuvarlak küvetli ve jacuzzili bir banyo, salonun bir köşesinde şık bir bar, barda iki hoş şarap bardağı, başka hiçbir şey yok. Bir sıvı yudumlamak arzusundayım. Buzdolabını açtım, bomboş. Bomboş sözcüğünü yanlış kullandım burada. Bir yeri tenha görünce bomboş bulma salak insan eğilimim yaptı hatayı. Buzdolabı tam bomboş denilemez, bir gazoz açacağı var. Onunla kimi açacaksam? Eve telefon edip vukuatsız olarak Kuşadası'na ulaştığımı bildirmek derdindeyim. Telefona el attım. 0 denedim, 9 denedim, hat alınamıyor. Telefonun çevre düzenlemesinde hangi numaraya basılınca telefonun infilak edeceğine dair bilgiler yok. Gelişi güzel kimi numaralara değişik parmaklarımla dokunmaca oynarken santral çıktı karşıma. Telefon etme isteğimi bildirdim. Santral numarayı aldı, benim adıma bizim eve arama çalışmalarına başladı. Bu arada oda servisin numarasını da çaktırmadan laf arasında santralcının ağzından aldım. Bir iki deneme sonucunda oda servis yanıt verdi. Ne yenilebilir? Ne isterseniz? Ne var yani? Pek bir şey yok. Uzun tartışmalar sonucu bir porsiyon piliç ızgara konusunda anlaştık. Biraz sonra oda servis beni arayarak piliç ızgara kalmadığını bildirdi. Piliç mi kalmamış, ızgarası mı kalmamış tam anlayamadan bir porsiyon biftek konusunda ortak karar aldık. Biraz sonra santral bizim evin telefonunun sürekli meşgul çaldığını belirtti. Duş aldım, gazeteleri okudum, tıraş oldum. Yemek söylediğimi unuttuğum bir sırada yemeğim geldi. Otelden sinemaya giderken resepsiyona devrisi gün için istediğim gazetelerin listesini bıraktım. Gece otele döndüğümde resepsiyon bey oda anahtarımla birlikte gazete listemi uzattı. Benden bana not gelemez resepsiyon bey. Bu benim size bıraktığım bir not. Bunlar renkli Türkçe gazete isimleri. Yarın sabah bu gazeteleri rica ediyorum. Good night diyerek ona kağıdı geri verdim. Resepsiyon bey bir an şaşkınca baktı kağıda ve neresine ne yapacağını çok iyi şavullayamadığı o kağıdı gene oda numaramın deliğine soktu. Sokmuş olmanın huzuruna erdi. Devrisi gün oteli terk ederken bu notun bana gene uzatılacağını algılamış olarak çalışmadığını artık öğrendiğim asansörü pas geçerek çalışana bindim, kocaman odama çıktım. Uyumaya engel bir ses üreten soğutucuyu kapattım, pencereleri açtım. Çarşamba gün öğlen suları otelden ayrılmak üzere resepsiyona çantalarımla dayandığımda renkli Türkçe gazeteler listesi deliğinde duruyordu. Gazeteler tabii ki alınmamıştı. Buna çok şaşırmadım. Asıl şaşırtıcı olan hesabı ödemek istediğimde hesabın ödenmiş olduğunun belirtilmesi oldu. Nasıl olur? Dün gece odama sızıp ırzıma geçen zengin bir kadın küstahça hesabımı ödeyip gitmiş olamaz. Öyle bir kadın yok yani ortada. Otelinizdeki biricik gecemi yalnız geçirdim. Kim ödemiş? Bir yanlışlık var. Benim hesabımın için başka biri ödesin. Gak ve guk ediliyor. İçeriden yetkili bir bayan geliyor. O da ısrarla hesabın ödendiğini belirtiyor. Kimin ödediğini öğrenmek için diretiyorum. O yetkili bayan bana İzmir Devlet Tiyatrosu'ndan Hasan Bey ödediler diyor. Böyle bir tanıdığım yok. Üstelik devletin tiyatrosuyla hiçbir ilişkim yok. Bunun bir yanlışlık olduğu ve hesabımı ödemek istediğim konusunda direniyorum. Geldikiz ki otel yetkilileri benden dirençliler. Hiçbir şekilde benden hesap alamayacaklarını belirtiyorlar. Teşekkür ederek İzmir Devlet Tiyatrosu'ndan Sarı Sabolu Hasan Bey'e selamlar bırakarak ayrılıyorum otelinizden. Basıyorum gaza. İstikamet Denizli, Ferhangi Şeyler 985. oyun. Ağustos başında tiyatro turnesi son buluyor. Teknik ekip, dekor ve araç ve gereçlerle İstanbul'a dönerken ben bir dağ başına yorgun kafamı dinlemeye çekiliyorum. İstanbul'a inen teknik ekip, dekor ve araç ve gereçleri tiyatroya bırakıp tiyatroda birikmiş mektupları bana kargolayarak tatile çıkıyor. Mektup paketinden çıkan Hotel Adakule antetli ve imzalı 20.7.1994 tarihli mektubunuz aynen şöyle: Sayın ilgili, otelimizde konaklamanızdan dolayı ilişikteki 2.535.500 TL'lik faturanın bedelini Akbank Kuşadası Şubesi Yaman Otelcilik adına kayıtlı 9208-0 no'lu hesaba yatırmanızı rica eder, iyi çalışmalar dileriz. Mektubunuzda kullanılan ifade, sanki otelinizde kalınmış da para ödenmesi unutulmuş gibi, bir dolandırıcıya yazılmış, bağışlayıcı bir abi mektubu havası veriyor. PTT aracılığıyla bana ulaştırdığınız, şeridinin değiştirilme zamanı gelmiş de geçmiş bir portatif daktiloda yazılan antetini sevdiğimin kağıdına. Oysa ben sizden daha esprili, daha şakacı bir özür mektubu beklerdim. İzmir Devlet Tiyatrosu'ndan Sarı Sabolu Hasan Bey hikayesini götünden uyduran ben değilim ki. Bence sizden gelen mektup şöyle olmalıydı. Sayın Ferhan Şensoy, otelimizde konaklamanızdan dolayı onur duyduk. Size otel şeref defterini imzalatmayı unuttuğumuz için çok üzgünüz. Otelimiz yeni bir kuruluş olduğu için henüz elimizde olmayan kime aksaklıklar oluyor. Bu aksaklıklardan biri de otelimizden ayrılışınız sırasında olmuş. Otelden ayrılırken ısrarla hesap ödemek istemenize rağmen görevli arkadaşlar hesabınızın İzmir Devlet Tiyatrosu'ndan Sarı Sabolu Hasan Bey tarafından ödendiğini belirtmişler. Siz gittikten biraz sonra da İzmir Devlet Tiyatrosu'nda Sarı Sabolu Hasan Bey diye birinin olmadığını öğrenmişler. Arkadaşlarımız Afrika sıcaklarının da etkisiyle götlerinden uydurdukları bir İzmir Devlet Tiyatrosu'ndan Sarı Sabolu Hasan Bey sendromu geçirmişler. Bir gün bir Akbank şubesine yolunuz düşerse, ilişikte terbiyesizce faturası bulunan, kayda değmez miktar bir gecelik konaklama bedelini Kuşadası Akbank hesabımıza havale edebilirseniz, bu hatayı yapan arkadaşlarımızı bağışlamış olur ve mutlu kılarsınız. Sizi hiç bu konularla ilgilenmemeniz gereken bir anda, böyle salak bir mektupla rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Saygılarımızla. Bu sıcakta kasabaya inip, Akbank'ta sıkıcı ve uzun bir kuyruğa girip, bilgisayar sisteminin arızaya geçip, canı istediği zaman arızadan çıkmasını bekledikten epey sonra sıra bana gelerek size borcum olan 2 milyon 535 bin 500 TL'yi hesabınıza havale ettim. Benim için az eziyet olmadı. Oysa ben bu parayı 20 Temmuz 1994 Çarşamba günü öğlen suları resepsiyona nakit olarak uzattım ve terbiyesizce reddedildim. Havale makbuzu fotokopisi ektedir. Özgün makbuzu dosyama koydum. Kitabın arka kapağı olacak. Bu gereksiz bir Akbank reklamına yol açacağı için kitabın basım masraflarını Akbank'a fatura etmeyi ve kitabı Sayın Sakıp Sabancı'ya adamayı düşünüyorum. Bence siz şimdi el yazımla yazdığım bu 9 sayfalık mektubumu çerçevelettirerek kaldığım geniş odanın duvarına asınız. Ya da 9 ayrı küçük çerçeve yapıp odanın değişik duvarlarına serpiniz. O da buna uygun. Avrupa'da böyle bir şey olsa öyle yaparlar. Çerçevenin altına şöyle pirinç bir plaket de yazdırabilirsiniz. Ferhan Şensoy, Oteller Kitabı isimli eserinin ilk satırlarını 20 Temmuz 1994 Çarşamba sabahı kahvaltının kapandığını öğrendikten sonra bir Nescafe'ye arkadaş bir sigara yakarak bu odada yazdı. Paris'in sirkecisinde. Gare du Nord yakınlarında Hotel de la Paix diye sorarsınız. Baktınız ki öyle bulamadınız, benim gibi yapınız canım kardeşim. Çeviriniz sağ elinizin işaret parmağıyla bir taksi, bastırınız 7 frank 90 santim ve deyiniz ki Le Bourgeois Gentilhomme şoförünüze, Le Abi, beni Paris'in Le En Bisiktir Boktan Loteline atıver, s'il vous plaît. Pour l'amour de 7 frank 90 santim. Ne biliyorsun taksimetrenin otele kadar o parayı yazacağını diyeceksiniz. Dersiniz siz, tipinizden belli. Oyundan sonra kutlamak için tiyatro çıkışında ısrarla oyuncuları bekleyip ellerini sıktıktan sonra yalnız küçük bir eleştirim olacak diye konuya girip bütün bir tiyatro ekibini ayaküstü uzun uzadıya esir alabilecek tipler kalabalık grubundansınız. Ben bilmez miyim sizi canım kardeşim? 7 frank 90 santim acıklı taksi hesabını benim bindiğim yerden otele olan mesafeyi göz önünde bulundurarak söylüyorum elbette. Tamam da sen tam nereden bindin bakalım taksiye gibisinden soruşturmayı derinleştirmek isteyebilirsiniz. Ruhunuz zorlar sizi buna. Ruhunuzu ferahlatıcı, beklediğiniz kadar mentollü bir yanıt veremeyeceğim size. Yanıtım özlü. Vallahi bilemeyeceğim canım kardeşim. Paris'e ilk gelişim. Birkaç dakika içinde huzur otelindesiniz, ancak huzura kavuşmanız çok daha fazla zaman alır. Kıl, tüy ve fakat, kel ve gözlüklü, kırmızı yelekli, patronumsu resepsiyon memuru uzun uzun inceler pasaportunuzu. Hiç böyle bir pasaport görmemiştir. İlk defa gördüğü bir şeyi inceleme hakkı süresini, tadını çıkararak sonuna dek kullanır. Daha sonra soruşturma başlar. Dediğinizi anlamaktadır ve fakat siz tam bir Fransız gibi söyleyemediğiniz için her dediğinizi pardon sorusuyla size yineleterek bir tür Fransızca diksiyon dersi de verir. Paris'in sirkecisine, yeni inen bu ayıya. Burada ayı, benim kadar siz de oluyorsunuz canım kardeşim. Elinizde bir Türk pasaportuyla Paris'e indiğinizde böyle bir durumunuz var. Patronumsu resepsiyon memuru, gecelik otel ücreti 15 frankı peşin rica eder, pasaportu alakoyar, kocaman bir oda anahtarı verir, merdiveni göstererek size odanızı tarif eder. Çantanız elinizde, karanlık koridorlarda dolanarak odanızı kendiniz bulursunuz. Bu bir bakıma iyidir. Anahtarla kapıyı sizden önce açıp işte burası dediği için para vermeniz gereken aracı tefeci yoktur otel patronuyla aranızda. Odada kötü bir lavabo, bir ayna ve sabun var. Demir karyola Galatasaray Lisesi'ndeki karyolamın aynısı, ortası da aynen çökük, değişik olan bir battaniye, daha kötü bir masa ve bir yazlık sinema iskemlesi. Ünye'deki sinemadakinden farkı açık mavi boyanmamış olması. Duş, tuvalet gibi mimari açıdan gereksiz yer işgal edecek ayrıntılar yok odada. Oda dediğim genişçe bir koridordan renksiz ruhsuz bir kesit. Çok kalmayı düşünmüyorum bu otelde. Geceyi geçirmek derdindeyim. Gelir gelmez Isabel'i evde bulsaydım otele hiç gerek kalmayacaktı. Çantamı öylece koydum bir köşeye. Duş ya da çiş söz konusu değil. Elimi yüzümü yıkadım, çıktım odadan, merdiveni indim. Patronumsu resepsiyoncunun önünden geçerken au revoir dedim. Burada adet öyledir canım kardeşim. Herkes birbirine sürekli bonjour der, salü der, au revoir der. Adam bana au revoir demeden önce gene ayaküstü bir soruşturma başlattı. Dışarı mı çıkıyorsunuz? Evet, içeri çıkamam ya. Kaçta gelirsiniz? Bilmiyorum, kaçta istersem gelirim. Aynı saatte uyumak için birisiyle randevulaşmış değilim. Gece 12'den sonra kilitlerim kapıyı. 12'den sonra girilmiyor mu yani bu otele? 12'den sonra gelirsen kapıda zil var, onu çalarsın. Fakat kolay uyanmam. Ben genelde 12'den önce bütün müşterilerimi yatırıp kapıyı kilitlemeyi tercih ederim. Tamam monsieur. Şu metro planını da alın, lazım olur. Merci monsieur deyip çıktım Paris'e, yatılı okulumsu huzur otelinden. Yeniden uğradım Isabel'in evine. Kapı duvar, yazdığım not kapıda bıraktığım gibi duruyor. Evin kapıcısı mapıcısı yok. Posta kutusunda birikmiş mektup olması da moral bozucu. Epeydir Paris'te değil herhalde. Isabel'in evine çok yakın olan Le Halle metrosuna giriş yaptım. Bir bilet aldım. Daldım rutubetli metro serinliğine. Metro falan bildiğim yok. Bir kalabalığa uyarak koridorlardan geçtim, merdivenler indim. Önümdekileri maymuncul dürtülerimle taklit ederek onların soktuğu yere biletimi soktum. Bir turnikeden geçerek perona çıktım. İlk gelen metroya bindim. Demek metro böyle bir şey. İnebileceğim istasyonlar listesine baktım. Yıllardır adını duyduğum, hiç görmediğim Montmartre'da indim. Bu muymuş lan Montmartre? İnsan öyle bir duyguya kapılıyor canım kardeşim. Bir dondurma aldım, haşır 4 frank. Yalayarak dolandım oralarda. Dondurma bitince Montmartre'ı da görmüş olarak bir taksiyle döndüm otele, giriş kapısı kapanmadan çok önce. Sabah 10'da uyandım, kalktım yüzümü yıkadım. Islıkla henüz bestelenmemiş bir melodi tutturdum, o özgün melodi eşliğinde giyindim. Bir goluaz yaktım, çıktım odadan, merdiveni indim. Patronumsu resepsiyoncuyla günaydınlaşma gene soruşturmaya dönüştü. Bonjour monsieur, bu gece de kalacak mısınız? Bilmem, yani sanırım evet, Isabelle'i bulamıyorum. Isabelle kim? Uzun hikaye monsieur. O zaman ben sizden kısaca bu gecenin otel ücretini rica edeyim. Gayet tabii monsieur. 15 frank bayılarak bu geceki konaklama sorunumu da çözümlemenin huzuruyla çıktım huzur otelinden Paris'in Eylül sabahına. İstanbul'un Eylül'üne benzemez Paris'inki canım kardeşim. Basbayağı kakırdarsın. En yakın kahveye girdim, bara oturdum, bir sütlü kahve söyledim. Yanımda kırmızı yanaklı, bereli, şişman bir adam sabahın köründe konyak içiyor. Onunla lafladık biraz. Metro konusunda bilgi aldım. Taksiye para dayanmıyor, metro konusunu çökertmem gerekiyor. Konyakçı amca biraz metro kültürü verdi bana. Kahveden çıktım ve konyakçı amcaya güvenerek sanki her gün binermişim gibi La Chapelle'den daldım metroya. Barb bilmem ne de inip başka bir metroya binmem gerektiğini biliyorum ve aynen iniyorum. Ancak oradan binilecek başka metro yokmuş gibi merdivenlerden, koridorlardan koşuşturup bindiğim metroyla yeniden La Chapelle'e geri geliyorum. Bu kez La Chapelle'den metroya binmek konusunda deneyimli biri olarak giriyorum vagona. Sonunda Isabelle'in evine ulaşıyorum. Notum kapıda bıraktığım hüzün içinde duruyor. O günüm serseri mayın gibi dolaşarak geçti Paris'te. Otelin giriş kapısı kapanmadan bu kez metroyla La Chapelle'den inme konusunda belirgin bir uzmanlık kazanmış olarak yani çok ucuz ulaştım otelime. Karyolaya oturdum. Tavandan sarkan fersiz Fransız ampulünün altında cepte kalan parayı saymaya koyuldum. Kala kala 535 frank kalmış. Nereye harcadım ki ben bu 305 frankı? Derin bir muhasebeye giriştim. Dondurma 4 frank, 20 frank 90 santim taksi, metro karnesi 8 frank, 2 gece otel 30 frank, 1 croque monsieur 2 frank 50 santim,